Hayırlı günler Sayın Aylıkuz izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Sayın Doktor Cihat Gündoğdu Hocam ve ben inşallah size Allah'ın yaratılış delillerine, ahir zaman ve dini konular inşallah bahsedeceğiz.
İnşallah.
Nereye baksak Allah'ın yaratışını, yaratma sanatını inşallah görüyoruz. Hemen sunumumuzla başlayabiliriz. Böceklerle ilgili bir sunumumuz var. Nasıl teknolojinin böcekler dünyasındaki teknolojileri taklit ettiğiyle ilgili inşallah. Teknoloji böcekleri taklit ediyor. Bakalım ne yönden taklit ediyor? Böcekler her türlü olumsuz şarta dirençlidirler. Sert kabukları onları suya ve dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı mükemmel bir şekilde korumaktadırlar. Bakıyoruz şimdi resimlere. Her türlü ortamda yaşamalarına rağmen böcekler. Bu arada böceklerle ilgili bir ayrıntı bilgi vereyim. Dünyanın en çok tür çeşidi sayısına hem çeşit olarak hem de adet olarak en fazla canlı grubu böceklere ait. Hı hı. Karada yaşayan. Çünkü her türlü ortama çok hızlı, kolay alışabiliyorlar ve çok sağlam bir vücutları var. Koruyan onları bir zırh var. Dolayısıyla bu sebeplerle zahiren dünyada da çok hızlı bir şekilde yayılabiliyorlar ve sayıları çok fazla. Ama yine bir dengede tabii. Yani her tarafı da aşırı derecede yoklar yani. O da Allah'ın bir hikmeti. Buna rağmen şimdi her türlü ortamda yaşıyorlar. Bataklıkta da yaşıyor, kirli ortamda da yaşıyor. Dış ortamda yağmur yağıyor, çamur akıyor mesela. Üzerine toz geliyor. Bir sürü şey oluyor. Ama şimdi ekrana bak, tekrar görelim. Nasıl parlak, daha yeni cilalanmış, oto atölyesinden çıkmış gibi tertemiz ve pasparlak. Sklerotin adı verilen bir protein tarafından güçlendirilmiş ihtişamlı renklerdeki kabuklar, böceklere doğadaki en sert yüzeye sahip canlılar olma özelliğini verir. Bakın burada da sadece keratin değil. Keratin insanın saçında da bulunan ve birçok bu böceklerin ve zırhlı canlıların zırhlarının yapısında da bulunan, ona sertliğini ve sağlamlığını veren proteinlerden bir tanesi. Ama sadece o değil. Birçok protein görev yapıyor. Mesela bir tanesi de sklerotin. Bunun şifresi nerede var? Böceğin DNA'sındaki her hücresinde var. Ve bu böceğe bir sağlamlık katıyor mu? Evet, katıyor. Böceğin vücuduna, ekstremite yapılarına, bütün vücut kısımları tekrar teker incelendiğinde aslında çok ince, narin ve zayıf bir yapıda olduğu görülür. Yani böceğin aslında total et diyebileceğimiz kısmı azdır. Ama dışındaki kabuğu bakın ne kadar iri ve sağlam yapıda. Nitekim bacaklarının dışında da aynı zırhlar var. Aynı askeri bir araç gibi. Ve bu ona sağlamlık katıyor. Bir o kadar da estetik katıyor. Mesela askeri araçlarda da zırh vardır. Ama hiç estetiği düşünmezler. Hı hı. Değil mi? Yani çünkü amacı o değil. Ama Yüce Allah hem zırh olarak veriyor böceklere bunu koruma olarak, hem de güzel estetiğini konuşturuyor. Estetik tecelli ediyor. Estetiğini bize gösteriyor
estetik
inşallah.
Estetik sanatı,
evet. Evet, sanatını bize gösteriyor. Ve insanların ona baktığı zaman sanatından etkilenmesini sağlıyor inşallah. Devam edelim. Pek çok böceğin dış kabuğunu oluşturan kitin maddesi, sağlamlığı, esnekliği ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzemedir. Hafif, sağlam, temiz kalabiliyor. Yüzeyi pürüzsüz oluyor. O yüzden sıvıyı tutmuyor, akıtıyor. Geçirgen değil, içeri geçirmemesi gereken yerde sıvıyı geçirmiyor. Mesela yalıtkan o anlamda. Dış ortamdan tamamen izole etmesini sağlıyor. Ve hafif. Ve şekil alabiliyor mesela. Evet. Her yönden dört dörtlük maşallah. Kitin tabakası ahşap yüzeylerin kaplanmasına örnek olmuştur. Üzerindeki özel kaplama malzemesiyle dışarıdan içeriye su geçirmez. Vücut içerisindeki sıvıları da dışarı çıkarmaz. Dediğimiz gibi tam bir yalıtkan malzeme. Ama maşallah ne kadar güzel. Yani şu şekillerine bakıyoruz böceklerin. Bakın öncekileri de göstereyim. Hepsi rengarenk, hepsi simetrik yapıya sahip ve sapasağlam bile bir taraftan. Yani insanoğlu bütün bu özelliklerin hepsinin bir arada olduğu ürünler üretemiyorlar. Ya sağlam oluyor, ya yalıtkan oluyor, ya hafif oluyor, ya da güzel bir tablo oluyor, sanat eseri oluyor. Hepsi bir arada olmuyor.
Evet, yani değil bizim mi? Bildiğimiz zırhlar bir defa ağır metallerden yapılmış olması gerekiyor. Bir zırh sağlam diye bir şey dediğimiz zaman o ağır bir metalden yapılmış olması gerekiyor. ve taşıması da zor olmuş oluyor. Oysa küçücük böcek Allah en hafif malzemeyle proteini sebep kılarak proteini en sağlam şekliyle Allah yaratıyor. Bildiğimiz protein mesela işte saç da bir protein şekli ama bir koruma özelliği yok. Kendisi zaten kırılıyor. Keratin.
Göz
veya işte veya işte herhangi başka bir proteini ele alalım. İşte her şey protein zaten. İşte bir insülin de bir protein. Ama bakıyorsunuz işte hiçbir şekilde bir koruyucu sağlam sert bir yapısı yok. Yumurtadaki protein de protein aynı şekilde. Lizindir, lösindir. Ondan sonra farklı böyle birçok protein çeşidi var. Hiçbiri de böyle sertlik ihtiva etmiyor. Ama bakıyorsunuz skleratin denen bu özel protein sağlamlık ve su geçirmezlik katıyor. Evet. Çok özel bir şekilde Allah yaratıyor proteini. Niye? O küçücük böcek dış ortamlardan kendini koruyabilsin diye. Dıştan gelebilecek tehlikelere karşı iç organları korunabilsin diye. Böylesine bir zırhla kaplanıyor. Hayvanın iskeleti yok. Bizim gibi. Bizim biliyorsunuz iç organlarımız iskelet etrafına yapılandırılmış. Sonda da bir deriyle, yumuşak bir deriyle çepeçevre kuşanmış durumda.
Evet.
Ama hayvana bakıyorsunuz iç organlar var. Dışı ise çepeçevre deri yerine, yumuşak bir deri yerine sert o koruyucu zırhla kaplanmış.
Her yere yaptı değil mi?
Evet. Evet. Allah apayrı bir şekilde bedi sıfatı Allah'ın tecelli ediyor. Benzersiz bir şekilde sorunlara karşılaşabileceği sorunlara çözüm olarak Allah apayrı bir şekilde yaratabiliyor. Maşallah.
Evet, maşallah. Hem de çok güzel.
Evet, estetik.
Evet. Şimdi devam edersek, tekstilden temizlik endüstrisine, insanlar bu güzelliği ve teknolojiyi fark ettikten sonra çeşitli endüstri dallarında, işte temizlikte, metal sanayinde, kağıt endüstrisinde ve hatta dentolojiye kadar pek çok ürün için daha başarılı beyazlaştırma teknikleri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü bakın soldaki böceği görüyorsunuz. Bembeyaz kabuk rengiyle beyazlatma teknikleri konusunda bilim adamlarına yol gösteren bir böcek. Kipokilus isimli böcek. Üstte görüyorsunuz. Ama bembeyaz olması da enteresan. Kimisi çok parlak oluyor. Rengarenk fosforlu oluyor. Yani mat değil. Hani mat bir boya değil. Işık geldiğinde parlıyor böyle. Fosforlu bir özelliği var. Bunun da tam ona benzer bir şekilde bembeyaz. Berrak ve tertemiz. Evet. Halbuki toprağın içinde yaşıyor bu. Çamurun içinde yaşıyor. Bunu örnek alan bilim adamları bu konuda doğadan da faydalanıyorlar bu böcekten. Güneydoğu Asya'da yaşayan bu solda resmini gördüğümüz böcek bilim adamlarına yön gösteriyor. Yani bilim adamları mesela teknoloji hırsızlığı diye bir şey vardır bilim dünyasında. Bir insanın bulduğu bir şeyi başka bir insan bazen alabilir, onu alıntı yapar, ondan esinlenir veya kendisinin çalışmasıymış gibi gösterebilir.
Kopyalar. Bunlar,
evet, üniversite dünyasında bu tip şeyler oluyor.
İntihal diye.
Evet. Bilinen. İşte bunun telif hakkı oluyor mesela. Evet. Telif hakkı diye bir şey var. Telif hakkı ne demek? Onu yapan, bak onu yani onu bulan, o bilgiyi yokken o bilgiyi bulan insana duyulan saygının bir neticesi ve onu ona bağlıyorsunuz.
En azından bir referans göstermek
evet.
lazım. Ben bunu şu kişiden kopyaladım, bu bilgiyi aldım, kullanıyorum demek
neden?
Lazım.
Neden? Yani o kişiye bir değer veriyorsunuz.
Saygıdan ötürü.
Çünkü o çalışmayı yapan o, emeği gösteren o, o aklın sahibi o.
Evet.
Bak bilim adamı. Neden? Telif hakkı yasaları çıkıyor vesaire işlemler evet. oluyor. Bu bilim adamı peki ne yaptı diye baktığımızda doğada Kipokilus isimli böceğin beyazlaşma teknolojisini inceleyip yani zaten var olan bir teknolojiyi gözlemleme, inceleme sonucunda onun içindeki bu beyazlaşmayı sağlayan proteinlerin ve kimyasalların analizini yapmak işi o. Bunu yaptığı için o bilim adamına saygı duyulup, telif hakkına itibar edilip bir hakkı doğuyor, telif hakkı oluyor. Neden? Çünkü o araştırıp bulduğu için. Peki onun araştırmasının konusuna baktığımızda doğada bu bilginin hazır olarak bulunduğunu görüyoruz.
Yani o hazır bilimsel çalışmalarda en azından adının alınması gerekirken onu ilk bulan kişinin, ilk keşfeden, ilk anlayan, ilk ortaya çıkaran kişinin adı anılması saygı gereğiyken Burada tabii ki bunun doğada var olduğu olması, zaten hali hazırda çalışan bir mekanizma olarak varlığının bulunması en azından zikredilmeli. Allah'ın adının alınması lazım inşallah. Hatırlatmak lazım.
Evet.
Burada da yaptığımız bir anlamda o olmuş oluyor. O Spokulus, Spokulus denen işte
Evet.
böcekten o özellik aynen alınmış, kopyalanmış. O dentolojideki beyazlatma tekniklerinde o özel madde şu anda kullanılıyor.
Evet. Nasıl ki o bilim adamlarına görsel olarak çok saygı gösteriyor, sevgi gösteriyor, değer veriyorsa, o halde bunu yoktan yaratan,
Evet.
her zaman da yaratmaya kadir olan Allah'ın varlığını insanların anlaması gerekiyor inşallah. Sırf var olan yapının ne olduğunu çözümleyen insana hak doğuyorsa, telif hakkı, o zaman bunu yoktan yaratan Allah'a çok daha büyük bir, bu anlamda, hak vermek gerekiyor ve Allah'a iman edip, değil mi, o saygıyı
Hatırlamak
göstermek
gerekiyor.
gerekiyor.
Tabii yani
Evet.
orijinali var zaten. Biz nereden esinlenmişiz? Bundan esinlenmişiz. Zaten doğada bu var. Allah böylesine sonsuz gücüyle en mükemmel şekliyle yaratan diye bunu söylemek, hatırlatmak lazım.
Evet, inşallah. Bu da nerede var bu bilgi? Böceğin DNA'sında var. O da enteresan. Mesela bunun yapısı keşfedildikten sonra aynı işlem yapılmıyor. Yani böceğin DNA'sında ilgili genler tespit edilip o genle laboratuvarda o mesela maddeler beyaz kalmasını sağlayan maddeler üretilmiyor çok basit bir şekilde. O madde bulunduktan sonra o maddenin kimyasal sentezi ve onun ayrıştırması gibi etmenler artık, yani laboratuvarda yapılması daha basite indirgenmiş hali oluyor. Böcek kadar kompleks bir mekanizma ile bunu yapılamıyor. Çünkü böcek DNA'sından protein üretebiliyor. DNA'sındaki binlerce proteini senkron bir şekilde, koordinasyonlu bir şekilde çalıştırıp bu halde koyuyor, bu halde saklıyor, değil mi? Bu hale getiriyor.
Evet.
Ama bilim adamları, günümüzdeki teknoloji, DNA'dan protein üretemeyeceğine göre, böyle bir teknoloji olmadığına göre, bir protein laboratuvarda üretilemediğine göre, günümüzde uyarlandığı hali bunun apaynısı değil, daha basite indirgenmiş bir form oluyor bu teknolojik taklidin. Değil mi?
Şimdi burada DNA'da bu bilginin varlığı bir defa evrimcilerin, Darwinistlerin, ateistlerin, doğaya tapan, maddeye tapan o pagan dinine mensup insanların iddialarını bir anlamda tam anlamıyla silmiş oluyor. Neden? Diyorlar ki şu belgesellerde çoğu herkes şahit olmuştur. İşte bu böcek dış ortamda yaşaya yaşaya sonunda böyle bir koruma sistemi geliştirmiş. Böyle doğaya bu şekilde ne olmuş? Adapte olmuş. Adaptasyon diye bir kelime var. Uyum sağlama. Şimdi öyle bir şey ki, şimdi seni ormanın ortasına bırakıyorlar. Zor şartlarda bir ortama bırakıyorlar seni. Ve o ortamda yaşamaya çalış. Buraya adapte ol. Eğer sen böyle bir donanıma sahip değilsen zaten adapte olmak değil. Bir iki saat içinde zaten ölüverirsin, kaybolursun. Soyun tükenir. Düşünsenize bir canlıyı biz ekvator kuşağında yaşayan bir canlıyı alıyoruz, bir böceği alıyoruz, kutuba götürüyoruz. Hadi sen buraya uyum sağla. Milyon sene geçse de uyum sağlayamaz. Çünkü zaten buna ait bilgisi yok DNA'sında. Ona ilişkin proteinleri üretebilsin diye. Yani böyle bir sistem yok. Yani böyle bir mekanizma yok doğada. Evrimleştirici bir mekanizma yok. Ne doğal seleksiyon ne mutasyon. Bir canlıya yeni özellikler kazandıracak mekanizmalar değil. Doğal seleksiyon bir canlıyı ortamına uyumlu hale getirmez. Ancak doğal olarak elimine eder o ortamda. Doğal seleksiyon var, yok mu ortamda? Var, doğada
Evet.
var. Ama ancak onu elimine etmeye yarar. Yani soyunun tükenmesine sebep olur.
Evet.
Doğal seleksiyon budur. Doğal adaptasyon diye bir şey yok. Yani çevresine uyum sağlama gibi bir özellik yok. Yani işte o hayvan, az önce gösterdiğimiz o böcek, o ortamda işte sıvı geçirmezlik kazansın ve çevresinden korunsun diye ilk başta yumuşak organları açıktaydı da daha sonra kendini koruyucu o zırh, o sklerotin denen proteinle kaplanı verdi. Ortamına adapte oldu diye bir şey söz konusu değil. Böyle komik bir iddia bu. Ama bunu söyleyebiliyorlar. Ama bakın şunu tekrar söylemek lazım. Bu onun zaten DNA'sında var. Onun nasıl üretileceği, vücudunu nasıl kaplayacağı, iç organları nasıl koruyacağı, üç boyutlu olarak nerelerinde, vücudunun nerelerini kaplayacağı ve su geçirmezlik sağlayacağının bilgisi Zaten DNA'sında yazılı. DNA'nın evet. varlığı, o yüzden bilginin varlığı, tesadüfü, kazayı, rastgeleliği, rastgele iddialarını zaten bir anda silmiş oluyor. Tam anlamıyla silmiş oluyor. Anında. Bu apaçık bir gerçek bu. Eğer bilgi varsa ve bilgiye göre üretim varsa o zaman burada kaza yoktur. Değil mi?
Evet.
Rastgelelik yoktur. Plan vardır, program vardır. Buna göre üretim vardır. E onu görüyoruz açık bir şekilde. Ne zamandan beri var peki bu? Daha o canlı ilk olarak yeryüzünde keşfedildiği ilk andan itibaren var. Milyon yıllık canlı fosilleri var. Amber içinde korunmuş 100 milyon yaşında, 100 milyon yıl yaşındaki böcek fosilleri var. Amber içinde 3 boyutlu halleriyle orada duruyorlar. Arılar var, karıncalar var. Yine bu şekilde işte zırhla sahip kın kanatlı böceklere ait fosiller var. Hiç de öyle bunlar ilk başta böyle açıktı, organları ortadaydı, daha sonra kaplandılar gibi bir adaptasyon süreci yok böyle bir şey tarihte.
Evet.
Protein üretimi Allah'ın emriyle olan bir şey. Hangi proteinin nerede nasıl üretileceği, vücutların hangi işleve sahip olacağının bilgisi Allah katında ve DNA'da yazılı olarak var. Burada yaratılış apaçık bir şekilde var. Sonsuz ilim sahibi, her şeyi güç yetiren sonsuz güç sahibi, sonsuz kudret sahibi Rabbimizin yaratmasının izleri bunlar, işaretleri, kanıtları bunlar.
Evet. Bir şeyin tas tamam ve eksiksiz olması, hazır olması demek.
Evet.
Onun hazırlayanın, tas tamam ve eksiksiz hale getirenin varlığına işaret eder inşallah. O da Rabbimiz olan Yüce Allah inşallah. Devam edelim sunumumuza. Bilim çevreleri bu kadar abartılı bir parlaklığa ve beyazlığa sahip bir cismin çok ince bir yapıda olmasını benzersiz ve hayret uyandırıcı olarak keşfediyorlar. Çünkü endüstriyel ürünlerin çok beyaz olmaları için kalınlaştırmaları gerekmekte. Örneğin yüksek kaliteli kağıt, plastik ve bazı boyalarda kullanılan endüstriyel mineral kaplamalar beyazlaştırmaları için iki kat daha kalınlaştırılmaktadır. Beyazlığın dozajını anlamak açısından fotoğrafları dikkatlice inceleyebiliriz. Bakın ne kadar küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen koca vücudun en dış halkası bu kısım ama bembeyaz. Bacakları beyaz değil mesela, ekstremiteleri. Maddenin ne kadar çok katmanı olursa o kadar fazla ışık saçabilir. Ve o oranda rengi parlak olur. Vukasik ve meslektaşları bu böceğin pullarının ise 5 mikrometre kalınlıkta olduğunu, mikrometre demek 1 milimetrenin binde biri demek.
Evet. Metrenin.
Burada ne diyor? 5 mikrometre. Demek ki milimetrenin bine böleceğiz 1 milimetreyi. Onun 5 katı. Çok küçük bir rakam. Çok evet. Bayağı küçük rakam. Kalınlıkta olduğunu ve bir bebek dişi minesinden bile daha beyaz olduğunu belirlemiştir. Değil mi? Hayret yani. Bu mükemmel beyazlık.
Ya milimetre bile değil. Milimetrenin %1'inin %5'i. Milimetrenin %5'i kalınlığında olmuş oluyor. Mikron boyutunda. Maşallah.
Evet. Yani şöyle düşünün. Beyaz ne kadar incelirse zarımsı bir yapı olur. Şeffaf gibi hale gelir. Değil mi? Evet. Arkasız görünür ne kadar ince olursa. O ne kadar kalın olursa o kadar yoğun bir beyazlık görülür. Normalde biz böyle biliyoruz değil mi? Normalde bu şekilde olur.
Evet.
Bir kumaş mesela ne kadar kalınsa o kadar tok rengi oluyor. İnce olduğu zaman o kadar saydamlaşıyor rengi.
Evet, geçirgenliği artmış oluyor ışığa karşı.
Ama 5 mikrometrelik bir kabuk bembeyaz görünüyor. Hayret verecek şekilde. Şimdi bu mükemmel beyazlık böceğin özel bir yapıya sahip yüzeyinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzeyde bulunan milimetrenin 1/200'lük kalınlığındaki pullar insan saçından 10 kat daha ince, elektron mikroskobu böceğin pullarını karışık, düzensiz dağılımlı liflerden yapıldığını ve her birinin de 250 nanometre. Nanometre demek milyonda bir demek bir milimetrenin. Evet. 250 nanometre yani metrenin milyarda biri oluyor. Genişliğinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Düzensiz mikroskobik yapı ışığın tüm dalga boylarını yüzeye eşit olarak dağıttığı için beyaz rengi elde etmede anahtar rolü oynamaktadır. Şimdi her ne kadar burada düzensiz yapının yani nitelendirilmiş öyle görünmesine rağmen aslında da burada da bunun bir uyumlu ve düzen olduğunu görüyoruz. Yani bunun düzeni bu. Böyle olursa ancak o zaman bembeyaz bir yapı oluyor. Işık o zaman değil mi? Bütün yüzeyi kaplayacak şekilde görünüp bembeyaz şekilde görünüyor.
Hmm.
Ancak bu şekilde olursa optik olarak onun evet. beyazlığı sağlanmış oluyor.
Evet. Maşallah.
Allah En'am suresi 2 ve 5. ayetlerde şöyle buyuruyor inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. İşte bunların her biri birer delil. Allah bize her yönden Allah'ın yarattığını, yaratma sanatını, her şeyin ancak Allah'ın yaratmasıyla var olabileceğini, tüm bu ihtişamın, sanatın, güzelliğin, bu teknolojilerin, bu ince ayrıntılı teknolojilerin, atomik seviyedeki çok detaylı yapıların, yani bu projenin diyelim, daha rahat anlaşalım, bu tasarımın inşallah yoktan var eden, ol demesiyle anında var eden, değil mi? Yüce Rabbimiz Allah'tır. Bir tane internet sitesi gösterelim. Bu konularla çok içi dolu dolu olan böcekmucizesi.com. Hocamızın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmış inşallah bir internet sitemiz. Ve bu da böceklerdeki biyomimetik teknoloji doğayı taklit ediyor ve doğadaki mühendislik, yani az önce bahsettiğimiz Allah'ın inşallah doğada bize göstermiş olduğu teknolojiyi bilim adamları nasıl taklit ettiklerini, nasıl büyük araştırmalara konuk olduklarını ve hatta nasıl birçok ihtiyacın doğadaki teknoloji taklit edilerek giderildiğini bize net bir şekilde gösteren kitaplar. Bunu da izleyicilerimize göstermiş olalım. Maşallah Allah, şimdi insanoğlu dış ortama baktığında gözünün gördüğü kısmıyla inceleme yapıp eğer cahil bir şekilde bakarsa da evrimciler gibi sadece olabilen böyle büyük çaptaki küçük, yani vücudun bir kısmının bir kısmına benzemesini bahane ederek canlıların birbirinden değişebileceğini fikrini öne sürüyorlar. Halbuki Allah dikkatlice bakıldığında her canlının DNA'sını apayrı yaratıyor. Bak, her canlının DNA'sı aynı tür içinde de olsa muhakkak birbirinden ayrı. İnsanda ikiz oluyor mesela. Tüm DNA'sı aynı ama bazı yerlerinde ufak farklılıklar var. O da ne yapıyor? İnsanın ikizinin bile birbirinin apayrı olmasını engelliyor. Parmak izi mesela farklı oluyor ikizlerde. Bu Allah'ın yarattığı her canlının yoktan var edildiğini ve birbirinin tıpatıp aynısı olmadığını. Yani Allah her seferinde yepyeni bir canlı yaratıyor bize inşallah. Dolayısıyla evrimcilerin böyle çok kaba bakış açısıyla sırf dışarıdan bu kuşun gagası bununkine benziyor, o zaman o ondan gelmiştir gibi bir iddia, bilimsel olarak hiçbir geçerli olmayan çok cahilane bir
bilme
yaklaşım oluyor.
Zaten geçerlilik kelimesi orada kullanmak bile fuzuli oluyor.
Evet.
Çünkü orada tamamen bilime karşı atılan bir yalan bu. İnsanları kandırmaya yönelik başta yani işine gelmiyor işte sonuç itibariyle Allah'ın varlığı, dinin varlığı işine gelmiyor. Rahatı bozuluyor çünkü. O işte hiçbir şekilde boyunduruk altına girmek istemiyor. Bir Allah'ın emirlerine riayet etmek istemiyor. Sebep bu. Ondan sonra Allah'ın varlığını ne kadar sen kendi dilinle inkar edersen et. Allah'ın varlığını sen hiçbir şekilde haşa ortadan kaldıramazsın. Bu gerçeği şey yapamazsın, örtemezsin. Allah'ın varlığı apaçık, her yere hakim Allah'ın varlığı. Bu şekilde işte bir böcek bile, o kanadındaki, zırhındaki o bembeyaz rengi, böcek nereden bilsin o dalga, ışığın, dalga boyların hepsi bir şekilde birbirine karışacak. Böylece beyaz renk elde edilebilsin. Bu böceğin bilgisi dahilinde yapabileceği bir, kendini vücuduna vereceği bir şekillendirme, bir sanat olamaz. Böceğe atfedilemez bu. Bu Allah'ın yaratma sanatı. Bakın sonsuz bilgiyle Allah nasıl yaratıyor? Küçücük bir böcekte bile Allah tecelli ediyor bu şekilde. Yaratma sanatı. Hangi evet. seviyede? Bakın moleküller seviyede. Ama moleküller nasıl şekilleniyor? Bahsettiğin gibi DNA'daki o bilgiyle şekilleniyor. Bir defa bilginin varlığı, DNA'nın varlığı zaten bütün o tesadüf mantıklarını ortadan kaldırıyor. Yani onu bir kez daha söylemiştik. Mesela sokakta iki araba çarpışıyor. Bunun adı nedir? Kaza diye nitelendirilebilir. Değil mi? Rastgele diye nitelendirilebilecek, rastgelenin kelime açılımında kullanılabilecek bir örnek bu. Ama bir anda bakıyorsunuz ki o iki arabanın birbirine nasıl çarpacağı bir senaryo, metin olarak var. Hangi sürücünün hangi dakika, hangi saniyede nasıl davranacağı bir senaryo olarak yazılı o aynı senaryonun içinde. Hangi arabanın lastiğinin ne zaman patlayacağının bilgisi yine senaryoda yazılı. Demek ki senaryoya göre iki araba birbiriyle çarpışmış. Burada tesadüf, kaza diye nitelendirilebilir mi? O senaryoyu da gördükten sonra. Tabii nitelendirilemez böyle bir şey, olay. Ne denir? Senaryoya göre burada ne olmuş? İki araba çarpıştırılmış denir. Bakın, çarpıştırılmış denir, değil mi? Burada bir amaç var. Dışarıdan kaza gibi görünen, rastgele gibi görünen bir olay aslında bir bilgiye göre ne olmuş? Düzenlenmiş, programlanmış ve yaratılmış, meydana getirilmiş. Öyle değil mi?
Evet.
Biz bakıyoruz, DNA denen bir gerçek var. Bilgi var. Bilgiye göre hangi molekülün nerede, nasıl hareket edeceği, hangi başka molekülle bir araya gelerek hangi amino asit zincirlerini meydana getirip daha sonra üç boyutlu yapısıyla proteinlerin nano makine, çalışır makineler haline getirileceği, daha sonra bu makinelerin hangi başka makinelerle beraber, proteinlerle beraber çalışacağı, sonra hangi işlevleri yerine getirecekleri, o hücrenin bulunduğu yer, üç boyutlu yapısı, sanki GPS sistemi kullanıyormuşçasına, navigasyon sistemi kullanıyormuşçasına, vücudun o canlının üç boyutlu olarak vücudunun neresinde bulunduğuna göre nasıl hareket edeceği, hangi özelleşmiş hücreye göre davranacağı, bütün bunlar bakıyorsunuz DNA'sında var. Ve bu DNA'ya göre bütün işlevler gerçekleşiyor. Bu ne anlama gelir? O zaman tesadüf yok, kaza yok, rastgele diye evrimcilerin çok sevdiği random kelimesi, burada yer yok bu kelimeyi kullanmaya. Plan var, program var, bir bilgiye göre yaratılış var. Bir senaryoya göre Allah'ın özellikle yaratması var. Ama bakın, tek merkezli olarak her yere hakim, tek bir yaratıcı gücün hakimiyeti ve yaratışı var burada. Farklı unsurlar yok burada. Karar veren, ondan sonra çevreye göre şekillenen, duruma göre şekil alan, böyle şeyler yok. Bir bilgiye göre, bütün o koşullar da yine bilgiye göre yaratılıyor. Ve bütün her şey bir denge dahilinde, koşullar da bunun içinde dahil olmak üzere, her şey bir ilme göre, bir bilgiye göre, bir senaryoya göre yaratılıyor.
Tabii.
Bu Allah'ın eşsiz yaratma sanatı. O hücre nasıl davranacağını bilmez. O protein başka proteinin üç boyutlu yapısının ne olması gerektiğini bilip de onu kalkıp da doğru bir şekilde şekillendirmeyi bilmez karanlık ortamın içinde. O DNA'nın, o bilginin de nerede nasıl okunacağı, nerede nasıl tercüme edileceği, hangi genin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı, kendi kendine olan şeyler değil. Kendi kendinelik diye bir şey söz konusu değil. Evrimciler şöyle bir şey öne sürdüler, şöyle bir iddia attılar ortaya geçtiğimiz yüzyıl içinde. Dediler ki, madde kendini organize edebilir. Madde kendini nasıl organize etsin? Bir organizasyon varsa bir organize eden vardır tabii ki. Yok işte hücre zarı kendi kendini meydana getirebilir. İşte çeşitli yağlar, kanunlar gereği, işte lipofilik denen şeyler, hidrofobik bağlar bir araya gelerek işte sonuçta hücre zarını meydana getirebilir. İşte ilk canlılar da böyle oluştu gibi böyle saçma iddialar öne sürdüler. Bir defa bir atomun bile nasıl hareket edeceği kanunlarla belirlenmiştir. O kanunların varlığı zaten o kanun koyucuya işaret eder. Bir yerde bir kanun varsa orada kanun koyucu vardır. Bir organizasyon varsa o kanuna göre gerçekleşiyorsa o zaman kanunu da organizasyonu da yapan tek bir yaratıcıdır. O da Allah'tır. Hiçbir şekilde madde kendi kendini organize edemez. Bilinçsiz, şuursuz atomlar kalkıp da biz bir araya gelelim, bu yapıyı meydana getirelim diye bir şekilde karar alamazlar. Düzenli yapılar ortaya koyamazlar. Tesadüf karmaşa meydana getirir ama doğada hiçbir şekilde karmaşa yok. Bak işte az önceki bir örnekte gördük. O böceğin bile beyaz olan kabuğu düzensiz görünmesine rağmen aslında hayır, oradaki düzensiz gibi görünen yapı aslında beyaz ışığı yansıtmak üzere hazırlanmış özel bir ortam var burada. Özel bir yaratışa işaret ediyor. Ve bilim adamları kalkıp bunu taklit etmeye çalışıyorlar. Bu düzensiz yapıyı biz de yapalım da işte dişin beyaz minesinden bile daha parlak olan bu yapıyı biz endüstride nasıl kullanırız? Veya başka işte diş beyazlatmada nasıl kullanırız? Bunun arayışındalar. O düzensizliği bile, düzensiz gibi görünen o düzeni bile taklit etmeye çalışma noktasındayız daha. Bırakın bırakıldığında kendi kendine oluşmasını, biz onu nasıl taklit edebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, aynısını aynı mükemmellikte nasıl üretebilirizin şeyindeyiz, çabasındayız. Bu ne demektir? Sonsuz bilgiyle yaratış demektir. Elhamdülillah. Bilim her alanda, bakın bu alanda da Allah'ın sonsuz gücüne, ilmine işaret ediyor. Kanıtlıyor inşallah.
Evet. Yani sonucunu bilen bir aklın ürünü olduğu çok belli.
Evet.
Başlangıcına baktığımızda ise her canlının başlangıcı bir hücre olarak başlıyor. O hücrenin sonucuna bakıyoruz. 6 kimi bilim adamına göre, kimi bilim adamlarında da 100 milyon çeşit canlı var. Her canlının başlangıcında tek hücre. Şimdi mesela bu Spiroculus isimli bu böceğine baktığımızda dış kısmı çok beyaz, değil mi? O beyazlığı sağlayanlar ne? Proteinler. Proteinlerin bilgisi nerede? DNA'da. Şimdi DNA'sına baktığımızda ise biz ne görüyoruz? Moleküllerin ard arda dizilmiş ve tespih tanesinde dizilmiş şekliyle içinde nükleik asitler olan 4 tane harf olan adenin, guanin, sitozin ve timin harflerinin ard arda dizilimiyle oluşmuş bir genetik şifre görüyoruz. Bu ne molekül? Bu neyi belirliyor? Proteinlerin üretimini belirliyor. Peki proteinler buradan üretilince ne oluyor? O zaman böceğin dış kısmındaki zırhını yapan proteinler oluyor. Solunumunu üreten proteinler oluyor. Solunumunu yapması sağlayan, sindirim yapmasını sağlayan proteinler oluyor. Yürümesinde, kan akışında bütün enerjisini sağlayan yine proteinler oluyor. Burada DNA'daki molekülden proteinlere, o proteinlerden de bizim gözümüze baktığımız zaman dış olarak dış görüntüsünü gördüğümüzü görüyoruz böceğin. Yani en başta ne var? Molekül var. DNA dediğimiz molekül var. Dış ortamda her ne olursa olsun, mesela rüzgar esiyor, çok hızlı rüzgar esiyor diyelim. Bu o canlının DNA'sında rüzgara uygun bir aerodinamik yapının şifresini meydana getirmiyor. Böyle bir şey olmuyor. Canlılar tabiri caizse böyle yumuşak hamur gibi dış ortama göre şekil alan yapılar değil. Veya suyun içine koyduğunuzda suyun içinde yontula yontula bir şekil olacak bir şey değil canlılarınki. Dış dünyanın etmeni, dış dünyanın ona yapacağı etkiler canlı da bozuyor, öldürüyor. Yani çok soğuk olursa canlı ölüyor. Çok rüzgar esiyor, bir aerodinamik kazandırmıyor. Veya suyun içerisinde çok suyun ona yüzüne gelmesi ona ekstra bir hidrodinamiklik katmıyor. Canlıların bütün özelliği hiç değişmeyen DNA'larında. Yani içlerinde, hücrenin de içinde. Özel bir alanında tutuluyor. Dış ortamda her ne olursa olsun ona faydalı özellik katacağı düşünülen etmenler DNA'ya öyle bir etki yapmıyor. Yani evrimci ve materyalist bakış açısı çok bu anlamda kaba bir bakış açısı oluyor.
Cahil bir bakış açısı oluyor.
Ve işin derinliğinden, bilimselliğinden tamamen uzak, hiç alakası olmayan bir bakış olmuş oluyor. Her ne kadar bunu söyleyen, kendi bilimle uğraşan insanlar olmuş olsa bile.
Bilim değil adamı mi? Olduğunu öne sürse de.
Evet.
Yani vardığı ne diyoruz? Sonuç yanlış olmuş oluyor. Gerçekleri örten, saklayan, başta kendini kandıran, sonra da başka insanları kandırmaya çalışan bir zihniyet olmuş oluyor.
Evet. Yani ne diyoruz? Canlı eğer suyun içinde yaşıyorsa ve su solunumu yapıyorsa mesela, ona istediğimiz kadar onun solungaçlarına, vücuduna oksijen tutalım. Yani gaz halindeki oksijeni tutalım. Bu onun vücudunda gaz halindeki oksijeni kullanıp solunum yapabilecek bir sistemin oluşmasını sağlamaz. Eğer o sistem var, ya bu şuna benziyor. Çok basit bir örnek verelim. Dizel çalışan bir arabanın motoru neyle çalışır? Dizelle çalışır. Dizel mazotla çalışır. Onu çünkü dizayn eden, onun projesini üreten mühendisler, fabrika onu dizel motorla çalışmak üzere dizayn etmişlerdir. Bütün işin içine girildiğinde, detayına bakıldığında bilimsel olarak bütün verileri, hesapları ve teknolojisi mazota endekslidir. Siz onun Eğer benzinli bir araba olmasını istiyorsanız ona sürekli deposuna benzin istediğiniz kadar koyun. Yıllarca sürekli benzin dökün. Arabanın her tarafında benzin doldurun. Her yerine sürekli benzinin içine batırın arabayı. Her ne yaparsanız yapın. Bu arabanın motorunu benzinle çalışır hale getirir mi? Getirmez.
Zaten ilk dakikadan bozar.
Bozulur.
Bozulur zaten.
Ve bir daha da gidemez. Mazot da koysanız evet. Gidemez hale gelir.
Ya böyle çok örneklerle açıklamaya çalışıyoruz. O iddiaların yani evrimci iddiaların ne derece saçma olduğu bir kez daha anlaşılsın diye. Yani örnekler gerçekten kendi içinde yapılmayacak şeyler. Yani çok saçma örnekler olmuş oluyor yani gerçekten. Yani kendi içinde saçmalık içeren örnekler olmuş oluyor. Çünkü iddialar çok saçma. Yani o yüzden bu tip örneklerle evet. Açıklamaya çalışıyoruz. İçlerinde bulundukları o işte akılsız ve saçma ortamı anlasınlar diye, fark edilsin diye. Mesela altın kuşunun kendi yuvasını nasıl koruduğuyla ilişkili bir videomuz var. Eğer hazırsa onu verebilir miyiz? Yoksa biz buradan da gösterebiliriz.
Birazdan izleyeceğimiz altın kuşu, sahip olduğu kamuflaj yeteneği, rol yapma becerisi, cesaret ve fedakarlık gibi özellikleriyle insanı şaşkınlığa uğratacak bir canlıdır. Patagonya'da yaşayan bu kuş, yuvasını açık alanlardaki otlaklara yapar. Anne kuşun karnında olgunlaşan yumurtanın üzeri, yumurtlamadan hemen önce toprak deseniyle kaplanır. Bu desenler, yumurtaya kamuflaj sağlaması için yaratılan özel bir korumadır. Böylece yumurtalar otların arasında fark edilmezler. Eğer bir tehlike, yırtıcı bir kuş veya bir insan yuvaya doğru yaklaşırsa, altın kuşu çok şaşırtıcı bir hareket yapar. Yuvasından fırlayarak koşmaya başlar. Sonra otların üzerinde yaralı ve kanadı kırılmış bir kuş taklidi yapar. Yabancı kendisine doğru yaklaşınca tekrar koşmaya başlar. Aradaki mesafe açılırsa hemen yere yatarak yaralı numarasını tekrarlar. Amacı yaklaşan yabancının dikkatini yuvadan uzaklaştırmaktır. Tehlikeyi yeterince uzaklaştırdığında rol sona erer. Altın kuşu uçarak yuvasına geri döner. Kuş burada şüphesiz olağanüstü bir davranış sergilemektedir. Küçük bir kuşun yavruları için kendisini tehlikeye atması büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlıksa evrim teorisi tarafından hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Darwinizmin temelinde her canlı bencildir varsayımı yatar. Altın kuşu örneği bu varsayımı çürütmekte ve canlıların Allah tarafından ilham edilmiş akılcı ve fedakar davranışlara sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir.
Evet maşallah. Canlılar hiç de öyle bencil değiller. Doğada birbirini ezerek bir diğerinin üzerinde yükselme diye bir anlayış yok. Doğada fedakarlık var. Yardımlaşma var ve fedakarlık var. Fedakarlık çok üstün bir ahlak ürünü olan bir davranış şekli. Değil mi? Eğer ahlaktan bahsediyorsak orada zaten şey yoktur. Hayvani duygular yoktur. Eğer ahlaktan bahsediyorsak hayvani güdüler yok. Burada ne var? Üstün bir akıl var. Üstün bir akılla yaratılış var. Bu Allah'ın yaratması bu. Allah'ın ilhamıyla o kuşların en mükemmel şekilde örnek alınacak düzeyde sergiledikleri akılcı davranışlar ve ahlak sistemi var sergilenmekte olan maşallah. Ve gerçekten de insanlara bile örnek olan davranışlar. Bir annenin yumurtasını fedakarhane savunuyor olması, kendi canını ortaya koyarak savunuyor olması, ancak üstün ahlak sahibi bazı annelerde görebildiğimiz bir şey. Bugün işte haberlerde görüyoruz, bakıyoruz. Anne çocuğu olmuş. Çocuğunu mesela bir şekilde canına kastetmiş. Hatta kastetmiş, öldürmüş.
Evet, o da şey, doğru.
Evet. Böyle bir şey hayvanlarda bakın yok. Ancak decaliyet sisteminin, darwinist zihniyetin hakim olduğu toplumlarda bu tip örnekler görülebiliyor. Yani ahlaktan uzaklaşılmış sistemlerde bu tip kötü örnekler basında ifşa olunuyor, bu şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa yüksek ahlak sahibi, Kur'an ahlakını benimsemiş, Kur'an ahlakını yaşayan bir toplumda kesinlikle böyle şeyler yaşanmaz. Hayvanlarda bile olmayan davranış şekilleri bunlar. Maşallah. Hayvan diyoruz. Hayır, bakın Allah zaten bildiriyor. Münafıkları örneğin bildiriyor. Onlar hayvanlardan daha aşağılıktırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayvanlardan daha aşağılıktırlar diye Allah bildiriyor bize. Demek ki hayvanlar bakın akılcı davranışlar, üstün ahlak örnekleri de sergiliyorlar maşallah. Ve o filmde bir ayrıntı daha vardı. Dikkat ettiyseniz yumurta, kuşun yumurtladığı yumurta çevresine uyum sağlayacak, çevresinden fark edilemeyecek şekliyle özel desenlere sahipti. Bembeyaz bir yumurta olarak yoktu orada. Üzerinde lekelerle beraber, çevresindeki otların şekillerini taklit edecek özel lekelerle beraber ortamda bulunuyordu. Burada başka bir iman hareketi daha ortaya çıkmış oluyor. O da şu, şimdi kuş çevreden fark edilmesin yumurtam diye kalkıp o boyaları kendisi mi annesi, anne kuş şekillendirdi, boyadı o yumurtaları. Veya kendi vücudunda o yumurtalar oluşma safhasında o kalsiyum kabuk oluşurken kendi vücudunda, iç organların içinde. O kalsiyumun üzerinde o lekeler olsun diye istedi de mi onlar oldu? Hayır. Allah'ın koruması, Allah'ın nimetiyle, Allah'ın ikramıyla, Allah'ın özel yaratmasıyla o şekliyle yumurtalarda olduğu da o yüzden var onlar. Kuşun bundan hiçbir şekilde haberi yok. O yumurtanın içinden çıkan yavrunun da bundan haberi yok. Ama Allah bize burada yaratma sanatını ortaya koymuş oluyor.
Evet, yani DNA ve proteinle canlıların fizyolojik yapısı, yani fizyolojik yapısı, morfolojik yapısı, iç ve dış görünümleri açıklanabilir. Yapısı, oradaki işlevleri yapan proteinler, evet, açıklanabilir. Ama davranış ve akıl ve strateji gösterilen bu davranışlar DNA'yı, proteinleri aşan bir konudur. Burada biz aklın ve stratejinin, yani zekanın inşallah bir aradaki bir halini görüyoruz. Ve sonucu da mükemmel oluyor. Ya kuş, ya hiçbir kuş yapmıyor böyle bir taklidi, değil mi? Ölü kuş taklidini yapmıyor. Her kuşun kanadı var ama özellikle bu kuş yapıyor, altın kuşu yapıyor. Yumurtası da tam olması gerektiği gibi kamufle halde. Canlıların bu akıllı benzerlikleri için bak, Charles Darwin diyor ki büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Arı için söylüyor bunu. Arının, yani büyük matematikçilerin buluşlarını zaten çok önceden yaptığı içgüdü için ne diyeceğiz diyor. İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir diyor. E tabii ki öyle.
Yalnızca o bile yeterli teorinin yıkılması.
Sadece evet, arı bile bir evet. Peteğin yapımı bile bütün evrim teorisini içine alan, evet. Onu yok eden bir konudur inşallah. Çünkü bütün hayvanlar şuursuzdur. Ve yalnızca Allah'ın ilhamıyla, değil mi? Ondan onlara gösterdiği şekilde hareket ederler inşallah.
İnşallah.
Şimdi kısa bir aramız var. Az sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
Evet sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Allah'ın sonsuz yaratma delillerinden bir tanesi de vücudumuzdan bir örnek vermek gerekirse dilimiz. Tatma duyumuz. Tatma duyumuzu dilimizle sağlamış oluyoruz. Ama burada o sinirlerin dilimize yerleştirilmiş olması, özel yapılarla, yapılar aracılığıyla biz moleküllerin yapısını şey yapıp ne diyebiliriz orada, tahlil edip daha sonra hangi molekülün orada olup olduğunu anlayıp, daha doğrusu oradaki dokunun anlayıp sonra bunu belli elektrik sinyallerinin belli elektrik kodlarına dönüştürüp beynimize göndermesinden ibaret tat duyumuz. Ve bu mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bir şeyin varlığını tespit edip sonra onu çeşitli özel kodlara, birbirinden farklı kodlar halinde ilgili bölgeye gönderilmesi eşsiz bir organizasyon, eşsiz bir yaratışa delil teşkil etmiş oluyor. Buradaki dildeki mükemmel yapı olmasaydı yediğimiz hiçbir şeyin tadını alamayacağımız ortada. Ama bunun mükemmel bir şekilde de gerçekleşiyor olması Allah'ın yaratmasının en büyük delillerinden bir diğerini teşkil etmiş oluyor inşallah. Bakın onu şimdi detaylı olarak inceleyelim. Dil karmaşık kimyasal analizler yapan bir laboratuvara benzetilebilir. Ne yapıyor dilimiz? Karmaşık kimyasal analizler yapıyor. Şimdi karmaşık gibi görünen aslında mükemmel. Taklidi bugün bile laboratuvarlarda ancak mümkün olan özel kimyasal analizler yapıyor. Çünkü yediğimiz veya içtiğimiz her besin pek çok değişik tat molekülden oluşuyor. Tat molekülü derken buradaki kelime aslında yanlış kullanılmış. Tat molekülü değil, yalnızca molekül. Yani burada tat, daha sonra biz o molekülden kaynaklanan bir histen ibaret. Elektrik sinyalinden ibaret. Çeşitli moleküllerin varlığına göre farklı tat hisleri nerede oluşuyor? Beynimizde oluşuyor. Ortada yoksa bir tat yok. Yalnızca molekülün kendisi var. Acı, ekşi, işte kimyonun tadı ayrı, nanenin tadı ayrı. Bunların hepsi orada mevcut olan molekülün varlığına göre değişiyor. Bir algı olarak evet, beynimizde oluşuyor sonuç itibariyle. Herhangi bir tabak yemekte, yemeğimizde yüzlerce veya binlerce ayrı kimyasal madde bulunuyor. Ve bunlar bakın nasıl ayırt ediliyor. Dilimizde çok sayıda sinir lifi bulunuyor. Bu tasarım onun her yönde rahatlıkla hareket edebilmesine imkan sağlıyor. Yani sağa sola, öne arkaya. Öyle ki dilimiz parmaklarımızdan 4 kat daha hareketli. Yani burada sinir lifi değil, kas lifi. Kas lifi bulunuyor. Kas lifi vasıtasıyla hareket etme kabiliyetine sahip mi? Evet, sahip. Tat alıcı hücreler, tat alma konusunda uzmanlaşmış hücreler sadece dilde ve ağzın belirli bölgelerinde yer alıyorlar. Daha doğrusu yerleştirilmişler. Kendi kendilerine gidip oraları mesken edinmemişler, yer edinmemişler. Özellikle yerleştirilmişler. Dildeki tat hücreleri, tat tomurcuğu adı verilen soğana benzer yapılar şeklinde bir araya toplanmışlar. Buradaki ifade de aslında bir araya toplanmışlar değil, özellikle toplandırılmışlar demek en doğrusu. Yani bir araya getirilmişler. Çünkü dağınık bir şekilde dursalar bu soğansı yapıyı, resimde de gördüğünüz soğansı yapıyı meydana getirmeleri mümkün olmayacak. Bir arada bulunmaları gerçekleşmeyecek. Dağınık bir şekilde bulunmaları neticesinde o tat duyma tomurcuğunu meydana getirmemiş olacaklar. Hayır, öyle olmuyor. Ne oluyor? Özellikle bu tat hücreleri, tat alma hücreleri bir araya getiriliyorlar ve o soğansı yapıyı meydana getiriyorlar. Maşallah. Tat tomurcukları papilla olarak da isimlendiriliyorlar. Bu yapıların içinde bulunuyorlar. Tat denen tomurcuklar, tat tomurcukları. Papillalar dile pürüzlü bir görünüm veren minik çıkıntılar olarak görülebiliyorlar. Aynada herkes inceleyebilir kendi dilini. Dilin üst yüzeyinde ve yanlarında özellikle yerleştirilmişler. 4 çeşit papilla var ve bunlar dilin değişik bölgelerine dağılmış durumdalar. Daha doğrusu dağıtılmış durumdalar. Dilin ön bölümlerinde bulunanlar mantarsı papillalar. Diğerlerine göre daha büyük ve daha az sayıda olanlar çanaksı papillalar. Yapraksı papillalar var. Bunlar dilin arka yanlarında, arka yan taraflarında. Mantarsı, çanaksı ve yapraksı papillalar tat tomurcuklarını barındırıyorlar. Tat tomurcuğu içermeyen ve sayıca en çok olanlar ise ipliksi papillalar. Bunlar bakın sonuçta 10 bin civarında tat tomurcuğu var. Dilin değişik bölgelerine yerleştirilmiş olarak. Çanaksı papillalar toplam 700 ila 3000 yapraksı papillalar 3000 arasında sayı olarak. Yapraksı papillalar toplam 320 ila 2950 kadar tat tomurcuğu barındırıyorlar. Bir mantarsı papilladaysa 3 ila 10 arasında tat tomurcuğu bulunuyor. Her tat tomurcuğunda sayıları 50 ile yüz arasında değişen tat hücreleri yer alıyor. Bunların hepsi bir organizasyon dahilinde yerleştirilmişler. Tat hücreleri ve tomurcuklarının sayıca normalin altında olması durumunda tat alma yeteneği azalmakta, hatta kayboluyor. Normalin üstünde olması durumundaysa alışılmış tatların aşırı tatlı veya aşırı acı şeklinde algılanması söz konusu oluyor. Bunların sayılarındaki artma ya da azalma. Tad alma sistemimizdeki hücrelerin tam olması gereken sayıda ve en ideal şekillerde bulunmaları üstün bir yaratılışın ürünü olduklarını gösteriyor bize. Diğer bir harikuladelik de, yani muhteşemlik demek doğrusu burada. Evet. Diğer bir muhteşemlik de bunların tam olmaları gereken yerde, gereken sayıda bulunuyor olmaları. Yani burada tat alma hücresine baktığımızda, bakın o detayı şimdi burada biraz daha inceleyelim bu yapıyı. Şimdi bu yapının özel bir tasarımı var mı? Var. Şimdi burada o yapıların, şimdi burada sinir lifi var. Bakın burada görüyorsun sinir lifini. Sinir lifinin tek başına varlığın bir anlamı var mı? Yok. Ondan önceki epitel hücrelerin varlığı gerekiyor. Tat gözeneğinin olması gerekiyor. Yani bir dilin, normal dili oluşturan o kaslı hareketli yapının ortasına bir delik olması gerekiyor. Sonra o deliğin altında bu soğansı yapının bulunması gerekiyor. Yani şu yapının, bakın, ortasında delik yoksa o yediğimiz gıdanın buna teması mümkün olmayacak. Teması için böyle bir deliğin olması gerekiyor. Temas etmesiyle beraber, bakın burada özel yapılar neler var? Tat tomurcuğunu ikiye ayıran bir özel bir mekanizma var mı? Var. Burada tat hücresi ile tat siniri arasındaki iletişim noktası var. Şuralarda gördüğünüz gibi. Kendine ait bir tasarımı var. Benzersiz bir tasarım. Bütün bu yapılar olsa, bu boşluk da meydanda hazır bulunsa, dilin yüzeyinde bulunsa ama tükürük olmasa, o zaman aynı şekilde moleküllerin tahlili yine mümkün olmuyor. Çünkü o moleküllerin
çözülmesi gerekiyor.
Çözülmüş bir şekilde, sıvı ortamda çözülmüş bir şekilde bu tat hücreleri tarafından algılanması için sıvı bir ortama ihtiyaç var. Bu da aynı şekilde tükürük vasıtasıyla yine gerçekleşmiş oluyor. Hatta ve hatta dilimizin ucunda, dilimin yüzeyi tamamen ıslak biliyorsunuz tükürük vasıtasıyla, tükürüğün vesilesiyle. Dilimizin ucunda dokunduracağımız bir acı tat, dilin başka bir tarafındaki tad alma hücreleri tarafından aynı anda hissedilebiliyor. Acı, ekşi, baharatlı dilin farklı bir yüzeyine dokundurulduğunda, dilin yüzeyi ıslaksa tükürük sayesinde, dilin farklı bir yüzeyinde bulunan tat tomurcukları tarafından yine aynı şekilde hemen algılanabiliyor. Böylesine mükemmel, kusursuz, hazırlanmış bir ortam var. Bu hiçbir şekilde tesadüflerle tabii ki izah edilemez. Zaman içinde böyle bir şey gelişti denemez. Sen tat duyusunu bilmeyen bir insanken bende tat duyusu olsun diyemezsin. Böyle bir sistem benim vücudumda oluşsun diyemezsin. Ancak o duyuyu bilecek olan, bilen, sonsuz ilim sahibi yüce yaratıcı dilerse böyle bir şey gerçekleşmiş olabilir. Ve gerçekleşmiş. Ve var. Ve yıllar yılı, on yıllar boyunca değil, yüzyıllar boyunca hep vardı. 7,5 milyar insan bugün nasıl tat duyusuyla varsa, ondan önce yaşamış ve gelmiş geçmiş nesiller de aynı şekilde tat duyusuyla vardılar. Allah'ın kusursuz yaratması çağlar boyunca hep vardı. İlk insanlar, Hazreti Adem'den itibaren vardı. Hiçbir şekilde daha sonradan yavaş yavaş gelişsin, adapte olsun, böyle bir şey, mantıksızlık burada hiçbir şekilde bu sistemin varlığıyla bağdaştırılabilecek bir mantıksızlık söz konusu olamaz. Burada Allah'ın dilemesiyle ve DNA'mızda da bu sistemin nerede, nasıl, üç boyutlu yapısıyla, tasarımıyla, bakın en hassas detaylarına varıncaya dek kodlanmış olmasıyla bu sistem var. Daha sonra annemiz babamız dilesin de böyle bir şey olsun, şekillensin, böyle bir şey yok. bir insanın daha sonradan çözebileceği sistemler, geliştirebileceği sistemler değil bunlar hiçbir şekilde. Bir hayvanın da değil, bir böceğin, bir hayvanın da değil. Çünkü burada bir kimyasal analiz sistemi var. Bugün laboratuvarlarda taklit edilemiyor. Bir üç boyutlu bir yapı var. Yine insanın kendi vücudunda karar verebileceği, şu anda şöyle olsun diyebileceği yapılar değil. Ancak ve ancak her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratışıyla, yaratma sanatıyla böyle bir şey mümkün ve var.
Evet, bir de Allah'ın yaratma sanatını burada görüyoruz. Şöyle mesela resimdeki şekle bakacak olursak dilde, bütün doku, bak bütün teknoloji, bütün yapı nerede? Dilin hemen üstünün artık altına konuşlanmış vaziyette. Bakın normalde içine baktığımızda hiç estetik olmayan, biraz görüntüsü böyle bak kırmızılı kan bulamaç halinde olan bir yapı. Bizim işte dilimizin üstündeki dokunun da altında böyle teknolojiler var. Bütün vücudumuzu örten derimizin de altında bu tip teknolojiler var. Ama nerede? Derinin yüzeyine kadar. Derinin yüzeyinin üstünde estetik hakim. Yani Allah bütün teknolojiyi, öyle anlatalım, bütün teknolojiyi çok estetik bir şekilde örtmüş vaziyette. Aynen bu ağaçlarda da görüyoruz. Yani ağacın gövdesi ve dalları ve yaprakları var. Veya çiçeğin gövdesi var ve çiçeğin kendisi var. Ufak dalları var. Ama bu nerede? Toprağın üstünde. Yani insan gözüyle görülen yerde. Toprağın altına baktığımızda ne var? Böyle birbiri içine girmiş simsiyah köklerin olduğunu görüyoruz. Aynen derimizin altındaki diğer mekanizmalar gibi. Onlar da görsel olarak pek estetik değiller. Ama çok ciddi teknolojileri var. Çok detaylı bilimsel yapıları var. Allah bütün bu yapıyı hem bize gösteriyor bilimsel araştırmalara ne kadar detaylı ve özel olduklarını. Hem de üstünü mesela bitkilerde toprak, canlılarda da deriyle kapatarak estetiği bize göstermiş oluyor maşallah. Değil mi? Yani hem Allah'ın biz burada yaratma sanatının derinliklerini görüyoruz. Hem de sanatını görüyoruz. İkisi bir arada olmuş oluyor inşallah. Şimdi
bir de burada şunu da söylemek lazım. Mesela burada kullanılan cümlede bakın yani biyoloji kitaplarından alıntılar bunlar. Tat alıcı hücreler tat alma konusunda uzmanlaşmış hücrelerdir diye bir cümle var. Şimdi bir hücrenin uzmanlaşması mümkün olabilir mi? Kendi kendine uzmanlaşması ya da bu konuda eğitim görmesiyle bu uzmanlık meydana gelmiş olabilir mi? Olamaz. Özelleşmiş hücreler bunlar. Yani özelleştirilmiş. Bu konuda bu işte görev almak üzere özellikle görevlendirilmiş hücreler bunlar. Sen bu noktada bu işi yapacaksın diye Allah'ın emri var. Ve bu şekilde hareket ediyorlar. Sen yalnızca şu molekülleri, mesela kapsikain denen bir molekül var. Acıya sebep olan molekül. Şimdi normalde bu işte öyle bir kimyasal bir yapıdan başka bir şey değil. Ama bakıyorsunuz o kapsikain denen molekül gelip de o dilin ilgili bölgesinin uzmanlaşmış diye tabir edilen özelleşmiş hücrelere değdiği noktada acı hissine sebep oluyor. Beynimizde biz bunu acı olarak algılıyoruz. O molekülün varlığını. Yani burada özellikle hazırlanmış bir ortam var. Bir senaryo dahilinde bakın hangi molekülün ne algıya sebep olacağı da bir programlanmış haliyle bir senaryo dahilinde bize yaşattırılıyor. Doğru mu? Evet. Yani bir plan var. O geldiği zaman sen bunu hissedeceksin. Şu geldiği zaman şunu hissedeceksin. O olmadığı zaman şöyle olacak, bu varken şöyle şunu algılayacaksın. Bir plan program dahilinde bir şeyleri yaşıyoruz, bir şeyler hissettiriliyor bize. Yani neyin neye sebep olacağı bile planlanmış, programlanmış.
Hazır.
Hazır. Ve buna göre bir yaşananlar var. Buna göre bir yaşadığımız bir olaylar var.
Evet.
Hiçbir şekilde işte tesadüf falan yok burada. Bir rastgelelik yok. Anahtar kilit şeklinde tabir edilebilecek bir mükemmellikte. Değil mi? Bir geliyor bir protein. Ona ait bir reseptör var. Ona kilitleniyor ve başka olaylar başlıyor. Başka zincir reaksiyonlar devam ediyor. Şimdi burada o anahtar üretilirken kilide göre üretilmiş. Kilit üretilirken anahtara göre üretilmiş. Anahtar kilit bir araya geldiğinde o senaryo tamamlanmış oluyor. Senaryo evet. yaşanmış oluyor.
Yani o
burada bir bilgiye göre bir yaratış evet. var.
Ya acının değil
tesadüf
mi?
Var mı?
Nasıl
yok.
Nasıl olacak? Nereden bilecek? Evet.
Evet. Tesadüf yok burada. Bir plana, programa göre yaratış var burada.
Bir rahmet var. Yani tat her şeyden önce Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet olmuş oluyor. Evet. Çünkü hem lezzet alıyoruz hem de bozulmuşsa bir yiyecek onun tadını alıyoruz ve yemiyoruz mesela. Kendimizi de korumuş oluyoruz Allah'ın izniyle. Ama tat dediğimiz konu en sonunda nereye varıyor? Dilde özelleşmiş hücrelerin ürettiği elektrik sinyallerinin beyne ulaştığı biz mekanizmayı şu an anlatıyoruz. Peki beyne ulaştıktan sonra elektrik sinyali yani bizim bütün evimizde, günlük hayatımızda kullandığımız elektrik. Bunu tada çeviren ne? Bunu tat olarak bize bildiren ne? İnşallah. Orada Allah'ın ruhumuza anan yarattığı algıyı görüyoruz değil mi Allah'ın izniyle? Çünkü elektrik sinyalini orada yorumlayan bir bilinç ancak bizim ruhumuzdur. Allah evet. bize görüntüleri olduğu gibi, kokuları olduğu gibi, bütün hisleri olduğu gibi dış dünyaya ait olan bütün bu verileri ancak algı mertebesinde yaratıyor. Gelen elektrik sinyalleri beynimizde bizim tada dönüşüyor. Gözümüzden gelenler görüntüye dönüşüyor. Burnumuzdan gelenler de kokuya dönüşüyor.
Evet.
Burada bu dönüşümü yapan Allah'ın bize ruhundan üfürdüğü inşallah insana verdiği ruhu. Bu ruh bütün dünyada var dediğimiz olguları algılayan inşallah Allah'ın izniyle ona Allah'ın yarattığı bize oluşturduğu bir imkan olmuş oluyor.
Evet.
Şimdi peki illa mesela acı bir tat almak için acıya gerek var mı? Acı bir maddeye gerek var mı? Veya dilimizde mesela güzel tatlar oluşturan bir yiyeceği sadece düşünmemiz ağzımızın mesela sulanmasına yol açıyor.
Evet.
Ama tabii. yiyecek yok. Yiyecek olduğu zaman tamam tükürük bezleri salgılanıyor. Bu sindirim sisteminin ilk aşaması. Tükürük bezinde de mesela nişastayı sindiren amilaz enzimi var. Sindirim başlamış oluyor. Ne zaman? Ağza girdiği zaman. Peki ağzımızda yiyecek yokken, değil mi? Düşündüğümüzde bir anda tükürük salgısı ağzımızın suyu akıyor. Değil mi? Lezzetin düşünülmesi halinde. O his orada oluşuyor. Demek ki illa bir maddenin yani o an orada var olmasına da gerek yok. Allah isterse algıyı bu şekilde maddeye bağlı olmadan da yaratabiliyor inşallah.
Evet, inşallah.
Çünkü haddi zaten de var dediğimiz konu zaten bizim algı. Allah'ın bize gösterdiği kısım var. Bizim var dediğimiz, hissettiğimiz, tat aldığımız kısım o zaten. Dolayısıyla zaten dışarıda ne olursa olsun lezzet bize nasıl Allah tarafından gösterilirse biz onu algılıyoruz.
Tabii Allah bize şunu gösteriyor. Aslında bunların hepsinin birer sebep olduğu, Allah'ın sebepsiz olarak da yaratabileceği, hissettirebileceği gerçeğini bize gösteriyor. Ne evet. zaman gösteriyor? Hemen her gece gösteriyor bize bunu kanıt olarak. Rüyamızda biz bunu zaten yaşıyoruz, görüyoruz. Ortada hiçbir şekilde acı yokken, acı biber yokken ağzımız acı tat alabiliyor. Çok lezzetli bir şey yiyebiliyoruz. Çok güzel bir şeyi, manzarayı seyredebiliyoruz manzara yokken. Ondan yine tat, lezzet alabiliyoruz. Aynı şekilde açlık hissedebiliyoruz, tokluk hissedebiliyoruz. Üşüyebiliyoruz. Soğuk ya da çok sıcak bir ortamda da yaşayabiliyoruz, durabiliyoruz. Güneşin altında da durabiliyoruz ama güneşin ısısını hissediyoruz ama güneş yokken. Bütün bunlar rüyalarımızda gerçekleşiyor.
Terliyoruz değil mi?
Sıcak Allah yokken, evet. sonsuz farklı ortamlarda bizi yaşatabiliyor. Hiçbir şeydi bu sebeplerin biri bile yokken. Neyi bize göstermiş oluyor? Bize her şeyin hissettirildiğini. Allah'ın sonsuz varlığının mutlak olduğunu ama madde denen şeyin özüne bu dünya hayatında ulaşamayacağımızı yalnızca gerçek olan, mutlak olan tek şeyin Allah'ın varlığı olduğunu, Allah'ın varlığı dışında başka hiçbir şeyin olmadığını aslında, yalnızca Allah'ın yaratmasından ve gücünden emin olabileceğimizi, Allah'ın tek ilah olduğunu gerçeğini bize göstermiş oluyor. Başka şeyler şirkin tamamen hiçbir şekilde bilimsel olarak yeri olmadığını bize gösteriyor. Yani şirk diye bir şey yok. Allah'la beraber başka ilahlar daha yok. Yalnızca Allah'ın yaratması var.
Yani Allah dışında hiçbir şey yok.
Kesinlikle yok. Yani eğer biri bir şey söylüyorsa size Allah'ın emriyle ona söylettiriliyor. Ve size yaratılıyor görüntüler. Size duyunturuluyor o söylenen kelimeler. veya işte o davranışlar size gösteriliyor, yaşattırılıyor. Acı size yaşattırılıyor, hissettiriliyor. Yoksa birileri var da size rüyadakiyle karşılaştırdığımızda tamamen aynısı olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hiçbir şekilde birilerinin size yaptığı bir şeyler yok. Birilerinin yaptığı size eziyetler yok. Veya yaşattığı lezzetler yok. Tam anlamıyla Allah'ın yaratmasıyla bunlar yaşatılıyor ve varlar. Acı da aynı şekilde, lezzetler de yine aynı şekilde. Evet. Allah'ın dilemesiyle var.
Evet. Yani
çünkü siz Allah'ın yarattığı ve kendi ruhundan üflediği bir ruhsunuz ve siz bunları yaşıyorsunuz, yaşattırılıyorsunuz.
Evet, evini mesela, evin var dediği konu aslında içinde yaşadığı bir ev yok. Ev onun içinde yaşıyor.
Evet.
Veya içine bindiği bir araba yok. Araba onun içinde hareket eden bir taşıt. Veya para. O da aynı şekilde. Dışarıda var olan ve cebinden çıkarttığı bir kağıt değil. O da beyninin içinde olan bir kağıt.
Evet. Değil mi? Hemen bunu da söyleyelim. Allah tabii ki bunları yarattığını söylüyor. İnşallah yoktan var ettiğini söylüyor. Bildiriyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Biz maddenin aslına şu anda ulaşamıyoruz. Maddenin ne olduğunu, aslının ne olduğunu ancak ahirette öğreneceğiz. Gerçek anlamda ne olduğunu anlayacağız. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. O gün görüş gücü keskindir diye buyuruyor Allah. Yani ne olduğunu o zaman anlayacağız. Şu anda tam anlamıyla önümüzde duran bilgisayar ne olduğunu, mesela şu anda maddenin ne olduğunu tam olarak ancak hissedebiliyoruz. Algı dünyasında, algılar bütünü dahilinde hissettiriliyor bize. Yoksa aslında asla ve asla ulaşamayız. O yüzden emin olabileceğimiz tek şey bu dünya hayatında Allah'ın mutlak varlığı. Allah'ın mutlak yaratışı nedeniyle var bu. Tek merkezden bize bütün algıların verildiği bir gerçek mi? Evet, gerçek. Ses aynı merkezden geliyor. Görüntü aynı merkezden geliyor. Acı, dokunma, hepsi görüntü, hepsi aynı merkezden bize veriliyor. Herhangi bir çatlaklık görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Hepsi yekpare, tek bir merkezden geldiği için böyle. Hiçbir uyumsuzluk, hiçbir kopukluk yok bu yaratış içinde. Bizim emin olabileceğimiz tek şey var. O da Allah'ın kusursuz yaratması ve Allah'ın varlığına delalet etmiş oluyor, işaret etmiş oluyor. Biz yalnızca Allah'ın varlığından emin olabiliriz bu algılar dünyasında inşallah.
Evet, insanoğlu çok aciz o anlamda. Mesela inkar ediyor haşa Allah'ın varlığını. Halbuki o da onun beyninin içinde inkar ediyor yaşadığı hayatta. O da aslında Allah'ın ona yarattığı, gösterdiği hayatı yaşıyor. Evet. Allah'ın kapsamadığı, Allah'ın emrinin dışında hareket eden hiçbir şey yok. Hiçbir varlık yok. Allah her şeyi kapsıyor. Allah'ın, mesela bazı kimseler şöyle düşünüyor. Yaratıp mesela dünyayı ve insanları daha sonra kendi haline bırakması gibi. Böyle bir konu yok. Allah ayette de bildirdiği gibi her an her canlıyı ve cansızı denetleyen, onun hareketine yön veren, onu hareketlendiren, onu yaratan her an varlık inşallah. Allah o yüzden mesela bir kuvvet diyoruz, nükleer kuvvet diyoruz. Hayır, o nükleer kuvvet orada kendi kuvvetini sergilemiyor. Allah'ın orada kuvvetini görüyoruz biz. Orada nükleer kuvvet olarak biz onu görüyoruz. Suyun kaldırma kuvveti yok. Allah'ın biz orada kuvvetini görüyoruz. Mesela Allah denizde
yüzen... Karun kurucu olarak, evet.
Evet, ayette denizde yüzen gemiler ve gökyüzünde dizi dizi uçan kuşlara işaret ediyor. Onları yüzdüren ve uçuranın kendisi olduğunu söylüyor. Yani yukarıda kuşların da veya uçan taşıtların da havanın aerodinamiğinden faydalanılarak uyguladıkları bir kuvvetle uçmuyorlar. Onları da Allah havada tutuyor.
Evet.
Yani bizi öyle gösteriyor. O anlamda her mümin ve Müslümanın gönlünün çok rahat olması lazım. Çünkü Allah her an bizimle. Her an bize yaratıyor. Her an bize kaderimizdeki yaşamı bize gösteriyor. Onun gücü ve kudreti dışında hiçbir güç yok. İnşallah. Allah ayette, değil mi? Ayetler kürsüde. Onun kürsüsü, yani Allah'ın bütün dünyadaki bu kuvvetlerin, yaratılan bütün canlıların üstünde olduğunu inşallah bize gösteriyor. Ve her müminin ve Müslümanın da hayatında yaşadığı bütün yaşamı boyunca karşısına çıkan olaylara Allah yaptığına ve gösterdiğine göre, hayırsız bir şey de olmadığına göre her Müslümanın gönlünün çok rahat olması lazım. Allah'a son derece samimi bir şekilde bağlı olup, onu her an gördüğünü ve yaşattığının bilincinde olup, inşallah o rahatlık ve tevekkülle hayatını devam ettirmesi lazım inşallah.
İnşallah.
O anlamda ölüm de rüyadan uyanma gibi bir hadise. Sadece bu kadar.
Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen bu şekilde tarif ediyor. İnsanlar uykudadırlar, ölüm ile bu uykudan uyanırlar diye tarif ediyor inşallah.
Evet. Algının daha keskin olduğu, onu hocamız söylemişti. Yani şu an 120 derecelik oval bir pencere halinde dünyayı görüyoruz veya diğer duyularla da algılıyoruz ve diğer duyularla algılıyoruz. Ahirette Allah alem daha geniş olabilir. 360 derece mesela bir görüntü ve şu an mesela belli bir renk ve çözünürlük görüyoruz. Orada çok daha fazla renk ve çözünürlük göreceğiz. Çok daha derin sesler duyacağız. Üçüncü boyut, dördüncü boyut, beşinci boyut belki olacak ve algı çok daha keskin olacak. Ama bu Allah için çok basit bize göstermesi ve yaratması. Biz her zaman Allah'a muhtaç olan ve onun yarattığı her şeye an ve an koşulsuz boyun eğmiş kimseleriz inşallah. Diğer bütün canlılar da olduğu gibi. Yani bütün Allah çölde esen yaprağın, çölde esen rüzgarın oynattığı yaprağın bile kendi haberi olmadan oynamadığını da söylüyor inşallah. Bu elektronun da atomun çevresinde dönerken ondan haberi olmadan dönmediğini bize gösterir. Ve öldüğümüzde de yaşamımızda da her anımızda Allah'ın bize biçtiği, Allah'ın bize çizdiği kader doğrultusunda inşallah yaşayacağımızı bize gösterir inşallah. Bunun dışına yani kaderin dışına hiçbir varlık çıkamaz.
Inşallah. Evet inşallah. Yani, şimdi tabii bu gerçeklerin yanı sıra Allah bu görüntüler bütününde, bu yaşatılan bu kader dahilindeki yaşatılan bu hayat içinde bize doğruyu da gösteriyor, yanlışı da gösteriyor. Doğru yolu, hidayeti de gösteriyor ve mehdiyeti de gösteriyor. Bir diğer tarafta deccaliyeti, bunun zıttı olan deccaliyeti de gösteriyor. Şeytanın sistemi olan deccaliyeti de gösteriyor. İnsanları doğrudan alıkoyan. Şimdi insanların doğru bu kadar açıkken, bakın birçok örnek verdik. İşte tatma duyusu bunlardan bir taneydi. İşte o böceklerin, işte kın kanatlıların o özel yapılarla işte mikron kalınlığındaki kabuklarının yaratışındaki mükemmellik ayrı bir detaydı. Bunlar hep Allah'ın sonsuz bilgisiyle nasıl yarattığının delilleri. Diğer tarafta ise bu gerçeklerden insanların saptırılması amacıyla uygulanan yöntemler var. Saptırma yöntemleri, kandırma yöntemleri. Bakın onlardan bir tanesi de işte evrim teorisinden bahsediyorum. Darwinizmden bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi de Darwinistlerin insanları bu gerçeklerden saptırmak amacıyla kullandıkları bir yöntem. Atların evrim masalı. Diyorlar ki atlar küçükten büyüğe doğru zaman içinde büyüdüler, geliştiler. İşte çok küçük olan bir köpek büyüklüğündeki bir canlı zamanla işte bugünkü
at haline aldı.
Büyük atlar haline geldi zaman içinde. İşte toynak sayıları zamanla azaldı. İşte vücut yapıları ona göre şekillendi vesaire. Kendilerince böyle bir saptırma, deccaliyet sisteminin Darwinizmi bu şekilde kullanması bir şey olarak, iddia olarak var. Onun detaylarını şimdi değinmek istiyorum. Atın evrimi senaryosu Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da farklı devirlerde yaşamış dört ayaklı memeli fosillerinin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda bakın küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan düzmece şemalarla ortaya atılmasından başka bir şey değil. Yani böyle bir geçiş yok. Çünkü böyle bir mekanizma yok doğada. Bir canlıyı diğer başka bir türe, bir üst türe daha gelişmiş olduğu iddia edilen ama hiçbir aslında ilkel yok, gelişmiş yok zaten hali hazırda. Böyle bir küçükten de büyüğe doğru bir geçiş zaten yok. Ama ne yapıyorlar? Bunlar soyu tükenmiş canlı türlerinin işte küçüklerini alıp büyüğe doğru, küçükten büyüğe doğru bir dizilim gerçekleştiriyorlar ve insanları bu şekilde kandırıyorlar. Evrimcilerin öne sürdükleri en az 20'ye yakın şema var bu şekilde. 20'den fazla değişik atın evrimi şeması var.
Ya bu ne demek? Bilimsel temeli hiç olmayan tamamen atıştan
ibaret bir şey. Farklı farklı, evet.
Evet, o öyle atmış, öbürü öyle atmış.
Bir adam diyor ki hayır diyor, biraz daha hoşuma gitti, onu buraya koyalım. Öbürü diyor ki yok şunu buraya, onu oraya koyma, şunu şuraya koy. Tamam böyle. Çünkü hayali olduğu için zaten. Evet. Onun hayali başka, onun bu hayali, evet. Onun kalbindeki, gönlündeki başka olmuş. Ona göre şekillendirmiş. Bir bilimsel bir teknik yok burada zaten. Kesinlikle yok. Birazdan detaylarını, itirafları da göreceğiz. Ve bu şemaların hepsi de birbirinden farklı. Buna soy ağacı diyorlar. Sanki işte bir nesil, bir nesil diğer nesli nasıl takip etmişçesine, hani işte dededen toruna doğru bir sanki bir şema nasılmışçasına soy ağacı dedikleri. Öyle bir şema oluşturmaya çalışıyorlar ama hiçbiri diğerini tutmuyor. Evrimciler arasında da bu şeyde görüş birliği yok. Hepsi farklı olduğunu öne sürüyor. Hepsinin kendine ait bir şeması var bu noktada. Tırnak sayısındaki düşüş, ebatta ise güya küçükten büyüğe doğru giden düzenli artış erimcileri ikna etmeye yetiyor bu şemalarda. Ve çok seviyorlar bu atın evrimi şemasını. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak öne sürülen Eohippus, bu köpek mülkündeki bir canlı, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın aynısı. Küçük bir hayvan bu. Atın ilk atası olduğuna inanan Eohippus. Bakın burada resimde görüyorsunuz. Günümüzde Afrika'da yaşayan Hyrax ile hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan bir canlı. Eohippus ile aynı katmanda günümüzde yaşayan at cinslerinin de fosillerinin bulunduğu tespit edilmiş durumda. Zaten atlar vardı Eohippus'un olduğu devirde. Tespit edilmiş durumda. Bu modern at ile onun, buna modern diyorlar, ona ilkel diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Hepsi modern. Gayet modern, gayet gelişmiş. Bu modern at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını gösteriyor gerçekler. Ve atın evrimi diye bir sürecin hiçbir zaman yaşanmadığı apaçık ortada. İkisinin aynı anda yaşıyor olması. Bakın şu böyle çeşitli şemalar bulabiliyorsunuz çeşitli evrimci müzelerde.
British Museum'da var. Evet.
Evet, bu British Museum'daki bir fotoğraf. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nde yer alan atın evrimi sergisi. Gerçekte atın evrimine dair hiçbir somut bilimsel yokken böyle bir küçükten büyüğe doğru bir şema çizebiliyorlar.
Oraya gitmiştin değil mi Cihat Hocam?
Evet. Sen? Orada hatta Darwin'in de bir şeyini koymuşlar, büstünü koymuşlar. Darwin'in işte ölüm yılı, 100. Yani, ölüm yani. Yıl dönümü şerefine böyle bir sergi gerçekleştirmişler. Ama bilimle hiçbir ilgisi yok. Çünkü bakın Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı toplantıda bir evrimci olan, yeni evrimci olan Boyce Ransberger söz alıyor ve diyor ki atın evrimi senaryosunun fosil kayıtlarında hiçbir dayanağı yoktur diyor. Şöyle söylüyor. Ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmektedir diyor. Kendi sözleriyle. Kademeli değişim yerine her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta. Bak farklı zamanlarda farklı şekillerde bir anda ortaya çıkmakta. Ve bütünüyle ortaya çıkmakta. Yani tam olarak ortaya çıkıyor diyor. Değişmeden kalmakta, yıllar yılı değişmiyor, hiçbir şekilde değişmiyor, dönüşmüyor, bir farklılık göremiyoruz diyor. Sonra da soyu tükenmektedir. Sonra da en fazla soyu tükeniyor diyor. Yani bütün canlı türlerinde ne oluyorsa atta da yine aynı şekilde. Bu midillisinde de böyle, eğer soyu tükenmiş olsaydı biz bugün midilliyi göremeyecektik ve arada bir yere onu da yerleştireceklerdi. Hayır, böyle olmuyor. Ara formlar bilinmemektedir diyor. Yani bir türü başka bir türe dönüştürmede arada kullanılabilecek bir tür yok diyor. Ara bir tür yok diyor. Evrimci başka bir yazar Gordon Taylor da diyor ki The Great Evolution Mystery adlı kitabında at serileri hikayesinin aslını, at serileri hakkındaki gerçeği şöyle ifade ediyor. Darwinizmin belki de en ciddi zafiyeti paleontologların yani fosil bilimcilerin büyük evrimsel değişiklikleri gösterecek olan akrabalık ilişkilerini ve canlı sıralamalarını ortaya koyamamalarıdır diyor. En ciddi bir zafiyettir bu diyor. Nerede? Evet, at serisinden bahsediyor hemen. At serisi genellikle bu konuda çözüme kavuşturulmuş olan yegane örnek gibi gösterilir. Ama gerçek şudur ki sanki bir problem yokmuş gibi sergileniyor at serisi. Oysa Eohippus'tan Equus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Yani bir temeli yok ve tamamıyla değişken, tutarlı değil. Bu sıralamanın giderek artan bir vücut büyüklüğünü gösterdiği iddia edilir ama aslında sıralamanın ileriki aşamalarına konan canlıların bazıları Eohippus'tan daha büyük değil, hatta daha küçüktürler diyor. Farklı kaynaklardan gelen türlerin bir araya getirilip ikna edici bir yöntüye sahip olan bir sıralamada arka arkaya dizilmeleri mümkündür ama tarihte gerçekten bu sıralama içinde birbirlerine izlediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur, diyor evrimci Gordon Taylor. Yani bakın, insanları doğrudan saptırmak için o işte müzede gördüğünüz şey, bir müzeye gittiğiniz zaman, bir doğa tarihi müzesine, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir, bu resimleri, bu sıralamayı göreceksiniz. Ama bunun hiçbir şekilde bilimle bağdaşır hiçbir yanı yok. Bilimsel bir kanıta dayanmıyor. Neden? Çünkü ara türler yok. İnsan için de aynı şeyi yapıyorlar. Soyu tükenmiş 6000 küsür maymun türü var. 6500 maymun türü var. Buna maymun deniyor bunlara sonuçta. Bunlar hiçbir şekilde birbirleriyle bağlantı kurulamayacak şekilde türlerden başka bir şey değil. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyorlar. Sonra da soyu tükenmiş insan ırklarını yerleştiriyorlar. Küçükten büyüğe doğru. Bugünkü insan en büyüğü olarak düşünüldüğünde en sonuna modern insanı koyuyorlar. Bir defa en büyük yanlış burada başlıyor. Çünkü Neandertal yine soyu tükenmiş bir insan ırkı olduğu bugün anlaşıldı. Ama onu bir yere yerleştiremiyorlar. Çünkü bugünümüz günümüzün insanından daha büyük. Kafatası hacmi de daha büyük. Vücutça da daha iri. Daha cüsseli. Darmadağın ediyor tek başına Neandertaller. Onu geçtik. İşte Australopithecus dedikleri, en başa koydukları, maymunsu dedikleri, insana benzer, ara geçiş türüdür dedikleri maymunun soyu tükenmiş bir maymun türü olduğu bugün artık biliniyor. Bugün artık kabul ediliyor. İnsanla maymun arası ara geçiş türü olduğuna dair hiçbir delil olmadı, bugün biliniyor. Ayağa kalkıyordu iddiası bugün tamamen artık kabul edilmiyor. Dört ayağı üzerinde yürüdüğü bugün artık apaçık bir şekilde kabul ediliyor. Niye? Çünkü kalçası incelendi, hiç de öyle ayağa kalkmadığı anlaşıldı. Yarı daire kanalları var biliyorsunuz, denge aleti. Üç boyutlu, üç eksende, x, y, z ekseninde orta kulakta bulunan denge aleti. Bunun ayağa kalkmış bir canlıdaki pozisyonu farklıdır. Dört ayağı üzerinde yere paralel bir şekilde hareket eden bir canlıdaki konumu farklıdır. Bunun dört ayağı üzerinde hareket eden bir canlıya ait semicircular kanal dedikleri, işte yarım daire kanalları oldukları bugün açıkça biliniyor. Bu konuda yapılmış çalışmalar açıkça ortaya koyuyor ki daha ilk başındaki o canlı tam anlamıyla soyu tükenmiş bir maymun türü. Hiçbir şekilde ayağa kalkıyor değilmiş.
Evet.
Yani böylesine çizimler, böylesine dizilimler küçükten büyüğe doğru evrimciler tarafından hep kullanıldı insanları kandırmak için. Ama bugün biliniyor ki hiçbir şekilde bilimsel dayanakları yok. Yalnızca insanları ideolojik sebeplerle kandırmak amacıyla hazırlanmış özel çizimler, özel senaryolar bunlar.
Evet, ve en sonunda sonuna da geldik. Bunda da hocamızın 80 yılından sonra yaptığı çalışmaların, değil mi, etkisini görüyoruz bütün dünyada. Evet. En sonunda yaratılış atlasıyla tüm dünyada evrim tarumar oldu Allah'ın izniyle. Çünkü bilimin karşısında net bir yenilgiye uğradı. Hiçbir bilim dalı tarafından en ufak bir kanıtı bile yok. Bilimin bütün dalları, güzel sanatlara dahil olmak üzere, evrimi reddediyor. En son Richard Dawkins de zaten evrimin öngördüğü bir dünyada kesinlikle yaşamak istemediğini söyledi. Çünkü şu anki dünya Allah'ın yarattığı, inşallah Allah'ın yaratmasıyla var olan güzel bir dünya. Evrimcilerin öne sürdüğü dünyayı insanlar cehennemde görecekler. Allah onlara gösterecek. Richard Dawkins de orada olmak istemediğini söylüyor inşallah.
Dinin yaşanmadığı, ahlakın olmadığı, işte moral kavramların yer verilmediği bir ortamın ancak işte karmaşa, kavga, dövüş, terör böylesine cehennemi bir ortam olacağı açık. Kimse böyle bir ortamda yaşamayı tabii ki istemiyor.
İnşallah. Şimdi Müslümanlar, değil mi? Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin öncülüğünde tüm dünyayı İslamiyet ne yapacak? Fethedecek.
İnşallah.
Richard Dawkins'in istemediği olmayacak. Yani Darwinizm dünyaya hakim olmayacak. Evet. Onun da yani istemediği gibi.
Onun da kalbi ferah olabilir. Onun da inşallah. O da İslam istiyor çünkü. Tabii. Barışı, İnşallah. Huzuru, güven ortamını
bütün
istiyor.
Dünya aslında, İslam, evet, İslam istiyor. Bütün dünya mesela geçen bir konferans vardı. Mehdiyet konferansı vardı İran'da. Orada gazeteciler şeyi soruyor. Bütün dünyada diyor, değişik dinlerin ve değişik ırkların hep aradığı bir kurtarıcı var diyor. Savior diyor. Herkes diyor bir kurtarıcı arıyor diyor.
Evet.
Hepsi de diyor değişik bir isim de söylüyor bazıları diyor. Ama diyor sizce diyor bu bu konferansın konusu olan diyor Hazreti Mehdi işaret ediyor olabilir mi diyor. Tabii ki ona işaret ediyor. Değil mi? Birçok inanışta hakikaten dünyayı kurtaran, değil mi, kişi olarak bir beklenti var. İnsanın böyle birçok filme de konu olmuş durumda. Bunların hepsinin Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'ye işaret ettiğini biliyoruz. Çünkü bakın bir kaynak söyleyeceğim. Hadis inşallah. Ey Resulullah'ın evladı. Sizi ehli beytim siz ehli beytin kaimi midir? Kimdir? Diye sorulduğunda şöyle cevap verdi. Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyayı fethedecek diyor inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsa bin Meryem aleyhisselam nazil olarak onun arkasından namaz kılacaktır. Yani Hazreti İsa peygamber aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin arkasında inşallah ne yapacak? Onun veziri olacak. O anlamına geliyor bu. Namaz kılacak. O zaman yani dünyayı fethettiği zaman Hazreti Mehdi yani İslamiyet dünyaya hakim olduğu zaman yani Darwinizm tamamen ortadan kalktığı zaman yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanacak. Allah'tan başkasına ibadet edilen her yer Allah'a ibadet edilen yerler haline gelecek. Müşrikler istemese de din o gün sadece Allah'ın dini olacaktır diye kesin bir hadisle Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ta 1400 yıl öncesinden inşallah,
İnşallah.
Bu kutlu zaman işaret etmiş. Başka bir hadiste uzak yerlerdeki talebeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edecek, zulüme ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek. Bakın ülkeler düzelecek. Demek ki bozuk olduğu bir zamandan olması gerekiyor ki düzelsin. Günümüzde de ülkelerin durumların hakikaten bozuk olduğu, hemen her ülkede muhakkak sorunlara dolu taştığı ve birçok ülkede de güneydeki Arap ülkelerinde gördüğümüz gibi savaşın ve orada kargaşanın hakim olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer alamet Hazreti Mehdi'nin düzelteceği ve düzene koyacağı inşallah ülke olacak önümüzdeki yıllarda. Cenab-ı Hak kendisine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yani İstanbul'u manen fethettirecektir. İstanbul madden fetholundu Hazreti Fatih Sultan Mehmet zamanında. Manen de Hazreti Mehdi zamanında tekrar bir daha fethine işaret ediyor inşallah. Aynı şekilde İstanbul'un fethiyle ilgili yani fikri olarak demek ki İslamiyet'in İstanbul'a ilk önce hakim olmasıyla ilgili başka bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli beytimden bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'u ve Cebeli yani İstanbul'un yedi tepesini manen fethedecektir. Her yerini demek ki fethedecektir inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle fethedecektir. Yani fikirle, kalemle, kağıtla, değil mi? Bütün dünyayı Hazreti Mehdi aleyhisselam ve onun yardımcıları, talebeleri fethedecektir diyor inşallah.
Tesbihle, tekbirle ne demek? Allah'ın adını yücelterek, Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyarak, Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyarak inşallah buna işaret ediyor Allah'ın izniyle.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Devam edelim hadislerle. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlkleri sen ve sonları ise Allah'ın tüm dünyayı fethetmeyi kendisine nasip kılacağı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diye buyuruyor inşallah. Şüphesiz biz sana bu ayet inşallah okuyorum Kur'an-ı Kerim'e. Fetih Suresi 1 ve 3. ayetler. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ayette böyle buyuruyor. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. İnşallah bugünümüzde inşallah Hazreti Mehdi'ye bakan, günümüzde olacak fethiye, yani İslamiyet'in hakim olmasına, fikrin hakim olmasına bakan bir ayet inşallah. En doğrusunu Allah bilir. Başka bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Yani insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini göreceğiz. Ne zaman? Bugünümüzde. Görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Hakikaten dünyanın her yerinde insanların evrim teorisinden artık tamamen soğuduğunu ve Allah'ın adının anılır hale geldiğini, birçok ünlü film artistinin, devlet adamının Allah'ın adını yücelttiğini, dine olan bağımlılıkların dile getirdiğini görüyoruz. Yani insanların hakikaten kitleler halinde ayetinde işaret ettiği gibi Müslüman olduklarını, evet, önce Allah'a inandıklarını, daha sonra dine karşı yakınlaştıklarını, sonra da doğru dinin, değil mi, Allah katında dinin İslam olduğunu anlayıp Müslüman olacaklarını inşallah günümüzde göreceğiz. Bütün bu emareler onu gösteriyor. Çok büyük olaylar oluyor. Büyük olayların olması zaten ahir zaman alameti. Günümüzde küçük çapta bir olay olmuyor. Hepsi tüm dünyayı, hatta uzayda da büyük olaylar oluyor. Etkileyen olaylar oluyor. İnsanların dine yönelmesi de büyük adımlarla oluyor inşallah. Artık günümüzde inşallah kitleler halinde dine dönüyor insanlar. Evrimci bir yalan ortaya çıktığı anda tüm dünya yayılıyor. Onu yok edecek. Gerçek bilimsel gerçek de aynı şekilde bütün dünyaya yayılıyor. Yani fikirsel mücadele, Mehdiyet'le Deccaliyet'in, yani Darwinizm'in arasındaki bu fikri mücadele büyük çapta oluyor. Tüm dünyada oluyor. Değil mi?
Evet.
Tüm dünyaya propaganda, kötü davranış sergileniyor. Evrimcilerin kötü hareketi. İyi davranışta Hazreti Mehdi'nin inşallah zamanında yaşıyoruz. Bütün dünyaya cereyan ediyor. Yani tam hadisin ve ayetlerin tecellisi olacak şekilde bütün olaylar büyük çapta oluyor inşallah.
Evet, Mehdiyet'in çağındayız. İnşallah hidayet çağındayız. Mehdiyet çağı demek hidayet çağı. Doğruların öğrenilip, kavranılıp uygulanacağı çağ inşallah. Bu çağda da Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah vesile edecek. Hazreti İsa aleyhisselamla da destekleyecek onu. Ve hidayet çağını hep beraber yaşayacağız inşallah.
İnşallah evet. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de izleyicilerimiz Sayın Hocamız Adnan Oktar'ı A9 TV, internette Harun Yahya TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.